Ayrım 32.
Denizcilerin göğüsleri kabarıyordu. Kalaslar sıkışsın, iyice yerine otursun, dalgalara göz gelebilsin diye miçolar sabah akşam kovalarla su döküyorlardı üzerlerine. Kazanlar kaynıyor, bütün gün yaptıkları tehlikeli işten sonra süngerciler her akşam yesinler diye yağlı Anadolu etleri pişiriliyordu. Kocabaşı Nikolas Filegel ve İstanbul'a bir heyet yollamıştı. Olursa Patrik'le, Poşalar'la ve Başvezir'le konuşacaklardı. Bu resmilerden birinin merhametli bir kalbi olmalıydı. Aris mallarına bakmak için iki hafta Anadolu'da kaldı. İki haftada güzel karısının zevkine varmak için adada. Büyük hanımefendi mutluydu. Çalışkan ve ciddi olduğunu yeniden bulmuştu. Pek fazla laf etmiyordu ama genç gelinini sevdiğini görüyordun. Kendi yaş gününde ve Kalliopi'nin yaş gününde de ona cevahirler, bazen yüzük, küpe, broş, bazen de zincirli altın saat hediye ediyordu. Gelin terbiyeli bir şekilde, çok şey veriyorsun bana anne diyordu. Ötekilerin bir tuvalin için şikayet etmelerini istemem. Onlara zamanla çok şey verdim ama yine de unutmuyorum onları. Sen daha çok şeye layıksın. Niki çocuğu olmadığı için öyle terslik ediyor. Çoğu akşamlar bazen büyük hanımefendiye, bazen doktora giderek muhabbet ediyorlardı. Tatlı bir insan olan doktorda hikaye çoktu. Az konuşan, sert bir insan olan karısı bir gün kızına konuştu. Ev hanımlarının bu kadar cevahir takması hoşuma gitmiyor. Taşının o kadar takıyla nasıl iş yapabiliyorsun? Kızı, ama iş yaparken takmıyorum ki, dedi. Kadın, sen ne diyorsun doktor, diye ısrar etti. Doktor zor anlaşılır bir sesle, duruma bağlı, duruma bağlı, dedi. Eski zamanlardan beri adet olmuş. Sen ne dersin arı yavrum? Aris, babam annemin süslenmesini isterdi, dedi. Ve gülümsedi. Doktorun karısı, senin baban şöhretli bir ağaydı, dedi. Konağından paşalar ve beyler eksik olmazdı. Ama yavrum, biz alelade insanlarız. Doktor, ama Aris ağoğludur ve kendisi de ağdır, dedi gülerek. Nikolas beklenmedik bir faaliyet ve sağduyuda bulunmuştu. Herkes memnundu. Eczane bitmiş, ilaçlarla dolmuştu. İhtiyacı olana ücretsiz ilaç veriliyordu. Andonis Lambos Atina'da eczacılık tahsil etmişti ve orada çalışıyordu. Nikolas ona yazdı. Gelip bu eczanenin üzerine almasını istedi. Az konuşan, yorulmak bilmeyen, yardıma hazır bir gençti bu. Kocabaşının hoşuna gitti. Ona, mektubumu alır almaz eşinizi bırakıp memleketimize hizmet etmek için hemen geldiniz. Bana güvenebilirsiniz, dedi. Hem kocabaşı hem de eczaneye para veren biri olarak Nikolas, Andonis Lambos'un bir ömür boyu halk eczanesinin şefi olmasını sağlayacak resmi işlemleri yaptı. Bu adam onlarca yıl dinlenmeden, şikayet etmeden halka hizmet verdi ve gözlerinin umduğunda cenazesi çok kalabalık oldu. Bu onun mükafatıydı. Arkimedes sıkıntıdan çatlıyordu. Aris ona, bir şeyle uğraş diyordu. Uyuşukluğun geçsin, sıkıntılarını unut. Bir ömür boyu hiçbir iş yapmadan duramazsın. Batarsın. Hayat harekettir. Türkler bile ne diyor? Bu dünya bir çarkı felektir. Aşk olsun çevirene. Yani İngilizcesi, Roda ina kozmos ki halali afton pusirizi. Arkimedes gülerek, evleneceğim, dedi. O da iş sayılır. Dinle, bir parti hazır süngerimiz var. Al onu Marsilya'ya götür, sat. Uğraşır, dertlerini unutur, üstelik para kazanırsın. Çalışıp para kazanman çok önemli. Kendi kazandığın parayı kendin harcarsın. Karar verildi. Balyaları tarttılar, daraları çıkardılar, pazar fiyatını, işçi masraflarını, nalını hesapladılar. Ne fiyata satacaklarını tespit ettiler. Alkibiris bunları alıp yola çıktı. 3 ay sonra geri döndü. Memnundu, gençleşmiş gibiydi. Aris onun malı ne fiyattan sattığını sorunca öteki defterini çıkarıp gösterdi. Hesap ettiklerinden daha yüksek fiyata satmıştı. Bravo, iyi başlangıç. Şimdi tadına vardığına göre devam et. Bir parti mal daha hazırlayalım, götür. Paralar nerede? Bana iyi fiyat verdiniz. Ben ne kadar becerikli olduğumu göstermek için sizinkinden daha yüksek fiyata sattım. Yetmez mi? Evet öyle ama paralar, sermaye ve kar. Alkibiades içini çekti. Kardeşim, dünyada çok güzel kadınlar var. Allah niçin bu kadar çok ve güzel kadını yarattı? Dönerken gemide çok güzel bir kadınla tanıştım. Senin buruzlar onun yanında hiç kalır. Harika seviştik. Kardeşim, seyahate çıkıp da güzel ve zeki bir kadınla karşılaşmak fevkalade bir şey. Kaptandan öğrendim ki bazı kadınlar seyahat ederken büyük aşklar yaşıyorlarmış. Aris, sana paraları sordum, deyip kesti. Ben de ona gelecektim. Marsilya, Pire, Kıbrıs, İskenderiye, Suez Kanalı, Hayfa, Beyrut seyahat ettik. ve aynı yoldan geri döndük. Sonra yine başladık ta ki Aris'in yüzü kızarmıştı. Sinirli sinirli paralar dedi. Alkiviyadis gülerek ama para ne içindir sevgili kardeşim dedi. Yemek içindir. İtiraf ediyorum o paraları en iyi şekilde yedik. Hepsine mi? Sermayeyi de kâr da. Bir iş yaparken o işi iyi yapmalısın. Sonuna kadar. O günlerde o kadar üzgündüm ki kardeşim. Beni dinlendirsin diye o kadını Allah yolladı. Aris dıp mı dıp insafsızsın diye bağırdı. Kapıyı çarparak hemen dışarı çıktı. Alkiviyadis tek başına mastikasını yudumlamaya, sigara içmeye, sakalını okşayıp hayallere dalmaya devam etti. Emin adaya çıka geldi. Aris'e evleniyorum dedi. Ve bal tatlısı gözleri gülüyordu. İnşallah Aderfe. Aderfe kardeş, hitap şekli. Gelin kim, tanıyor mu? Babasının adı Kamuran Hacet, Aspat'tan. Alkiviyadis'in orada tarlaları var. Adamın malı mülkü var. Annesi Gümrük'ten. Annesinin annesi Rum. Kızın adı Zübeyde. Güzel mi, tatlı mı, sana yakışır mı? Emin, önce dedi gülümseyerek, onun uzun boynunu gördüm. Sonra kömür karası gözlerini, sürme çekilmiş uzun kirpiklerini. Uykularım kaçtı. Babasını buldum ve meseleyi konuştuk. İstersen bizi evlendirmesi için kadıyı iki şahitle birlikte evine çağırabileceğini söyledi. Ben ona efendim dedim. Ben Rumlarla büyüdüm. Görmediğim ve kendisiyle konuşmadığım kadınla evlenmem ben. Dinimiz buna izin vermez diye cevap verdi bana. Önce evleneceksin, sonra yüzünü göreceksin. Kadın hoşuna gitmez ya da işler iyi gitmezse kadıya gider ve üç defa aleyh talak gibi talat eder ve boşanırsın. Dinle efendi dedim ona. Kur'an ne diyor, niçin öyle diyor benim aklım ermez. Benim meşhur çorbacım bana çuval içinde domuz satın alma derdi. Önce görüp bakayım, bana gelirse alırım. Ben Kur'an'da yazdığı gibi dört karı alacak değilim. Dost da tutmayacağım. Ben hoşuma giden, bir ömür boyu benimle yaşayacak ve bana yuva kuracak bir kadınla evleneceğim. Bunun üzerine bırak bir düşüneyim dedi bana. Ertesi gün çıka geldi ve bana dedi ki, bunu yapacağım, büyük günah ama hoşlandım senden. Peygamberin sakalına ve senin başına yemin ederim ki bunu kimse öğrenmeyecek. Gece olunca gel onu gör, onunla konuş. Karanlık basınca gittim. Odada oturdum. Kahve ve rakı içtik, nargile içtik, sohbet ettik. Babası kalktı, kızı getirdi. Kapıyı pencereyi iyice kapattı. Kızın yaşmağını çıkardı. Yüzü hiç güneş görmemişti. Yine de güneşin vurduğu kar renginde pespembeydi. Üst dudağının üstünde bir beni vardı. İpek şalları ayak bileklerine bağlanmıştı. Gömleğinin üzerine dolaman girmişti. Ve belinde taşlarla süslü bir altın kemer vardı. Sol tarafına küçük bir altın hançer asılmıştı. Onu seyretmeye doyamıyordum. Hele şarkı söyler gibi konuşmasını duyunca babasına dedim ki, Kamuran Hacet Efendi, çağır kadın ve şahitleri gelsinler. Aris, Allah veri de iyi biridir dedi. Karımın beni mutlu ettiği gibi o da seni mutlu eder. Evlilik şans işidir derler. Ama Hristiyanlar da öyle değil. Onlar tanışıp konuşuyor, görüşüyorlar. Müslümanlar için şans işi yani. Karının yüzünü evlendikten sonra ilk defa yatak odasında görüyorsun. Onun için de çok boşanan oluyor. Ya çocukları varsa, sokağa attığında ya geberse? Çocukları varsa babası bakar. Boşanmadan sonra kadının aradan 3 ay geçmeden yeniden evlenmeye hakkı yok. Bu 3 ay kadın gebe mi değil mi, çocuğun babası kim onu anlamak için. Erkek karısını yeniden almak isterse kadının önce 1 saat için bile olsa bir başkasıyla evlenmesi gerekiyor. Büyük hanımefendinin evine varıncaya kadar böyle konuştular ve içeri girip ona Emin'in nişanlandığı haberini verdiler. Memleket uzun zamandır için için kaynıyordu. Ama isyan aniden ve hazırlıksız patladı. Niyazi Bey bir avuç adamıyla Güney Makedonya dağlarını tutarak hükümeti kışkırttı. Enver ise Makedonya'nın doğusundan acele harekete geçerek isyanın başlamış olduğunu bildiren manifestolar dağıttı. Hiçbir şey organize edilmemişti ve İttihat ve Terakki adındaki gizli cemiyetin topu topu 300 üyesi vardı. Kemal yerinden kıpırdamadı, omuzlarını silkti. Çılgınca bir teşebbüs, 48 saat içinde söner gider dedi. Yanılmıştı. Bu çılgın teşebbüs başarıya ulaştı. Hükümet asileri bastırmak için bir alay asker gönderdi. Askerler asilerle kardeşlik kurdular. Hükümet seçme bürtmenin harekete geçmesini emretti. Emir reddedildi. Türkiye'nin içlerinden tanınmış savaşçılar davet edildi. Ama onlar da asilere katıldılar. Şaşkınlık. Sultanın çürümüş devleti birkaç gün içinde yıkılıverdi. Ama Abdülhamit'e boş yere kızıl tilki dememişlerdi. Hemen harekete geçti. Bütün suçu danışmanlarına yükledi. Birkaçını celladın kılıcına teslim etti. Asileri vatanın kurtarıcıları gibi karşıladı ve meşrusiyeti ilan etti. Niyazi ve Enver Selanik'e girdiler. Halk onları ilahmışlar gibi karşıladı. Genç Türkler zaferi kazanmışlardı. Abdülhamit tarafından sürülmüş prensler, büyük vezirler, nazırlar, yüksek rütbeli subaylar, karga surları gibi yurt dışından memlekete döndüler. İttihat ve Terakki gizli cemiyetine katıldılar. Onu ele geçirdiler. İstanbul'a girdiler. En iyi mevkilere kuruldular ve isyancılar daha ne olduğunu anlamadan kul durumuna düştüler. Niyazi Arnavutluğa döndü ve orada öldürüldü. Enver Berlin'de askeri ateşe oldu. Mustafa Kemal'i Trablusgarp'a yolladılar. Düzenbazlar nazarlıkları ele geçirdiler. İspiyonlarla doldurdular. Arnavutluk ve Arabistan ayaklandı. Özgürlük istiyorlardı. Bir ara sarmaş dolaş olup öpüşen ve şarkı söyleyen Hristiyanlarla Müslümanlar şimdi birbirlerini öldürmeye başlamıştı. Sabahları işine ya da kahvehaneye gitmek için evinden çıktığında bir Hristiyan ya da Yahudi ile karşılaşınca "Eyzübillahimineşşeytanirracim" diyerek tekrar evlerine kaçan fanatik Türkler vardı. Aynı zamanda halife bulunan kızıl tilki anarşinin arttığını görünce mollalarla dervişlere ve hocalara başvurarak halkı ayaklandırmalarını, çünkü Jön Türklerin dinsiz ve Allah düşmanı insanlar olduğunu, gizliden İslam'ı ve halifeliği yıkmak istediklerini halka inandırmalarını söyledi. Az zaman önce alkış tutmuş olan fanatik halk ayaklandı. İstanbul'daki muhafız birliği isyan etti. Pek çok subayı öldürdüler. İttihat ve Terakki üyelerini kovdular. Durum ciddiydi. Eğer isyancılar ellerini çabuk tutmazlarsa sultan paşaları ve ruhban sınıfıyla birlikte memleketin idaresini yeniden ele geçirecekti. O zaman vay da hallerine. Makedonya ordusunu çağırdılar. Eskiden beri sultanın beslemesi olan Arap Mahmut Şevket ordu kumandanıydı. Dev vücutlu, kel, bir deri bir kemik biriydi. Meşhur bir erkanı harpti ama kararsız ve Allah'tan korkan biriydi. Tereddüt etti. Cemiyetin ricasını mı dinlesindi, yoksa efendisi sultanın emirlerini mi yerine getirsindi? Mustafa Kemal Trablusgarp'tan yeni dönmüştü. Yanına birkaç subay alıp başkumandana gitti. Ondan ricada bulundu. Sonra onu tehdit etti. İsyanı boğun yemediği takdirde onu öldürecekti. Şevket, 2. ve 3. kol ordunun İstanbul'a yürümesini emretti. Enver alelacele Berlin'den döndü. Ön karakol olan 1. Karışık Atlı Tümeyi'nin komutanı oldu. Mustafa Kemal de Genelkurmay Başkanı oldu. Muharifler dağıtıldı, Abdülhamit tahttan indirildi. Onun yerine her zaman aptal rolü oynadığı için Abdülhamit'in elinden kurtulmuş olan 5. Mehmet Reşat getirildi. Komite yeniden hükümeti ele geçirdi ve muhalif paşaları kovaladı. Ya halk? Komutacılar halkın iyiliği için çabaladıklarını söylüyorlardı. Derken halkın durumu kötüden betere gitti. Şimdi madem ki herkes eşitti, kapitülasyonlar kaldırılmalı, Hristiyanlar askere alınmalı, adalar vergiye bağlanmalıydı. 12 ada ayağa kalktı. Adalar, silah zoruyla ele geçirildikleri için Rodos ve İstanköy hariç, Kanuni Sultan Süleyman'ın bir fermanına göre özerttiler ve istedikleri gibi yaşamın hakkına sahiptiler. Sadece her ada maktu denilen az bir vergi ödüyordu. Yılda bir kere koca başı bu vergiyi Rodos paşasına yolluyordu. Ve adalara Türkler ayak basmıyordu. Çünkü İslam kendi rızasıyla teslim olmuş halkların özerkliğine saygı gösteriyordu. Padişahın fermanı kutsal emirdi. Ne var ki zamanla bu ferman ortadan yok olmuştu. Ve yıllar boyunca pek çok ada valisi kapitülasyonların kaldırılmasını istediklerinden adalar isyan etmiş, Bab-ı Ali'ye heyet göndermiş, yeni fermanlar çıkarılmasına çalışmışlardı. 1652'de 4. Mehmet'in, 1721'de 3. Ahmet'in, 1755'te 3. Osman'ın, 1775'te 1. Abdülhamit'in, 1806'da 3. Selim'in ve 1835'te 2. Mahmut'un fermanları çıkmıştı. Maktul vergisini ödeyen yukarı adalar her bakımdan serbesttirler. Yani hür ve özerktirler. Ama sultanları tahtından indiren ve halifeliğe pek sempati duymayan Jön Türkler, kapitülasyonların kaldırılmasını ve adalıların asker alınmasını istiyorlardı. Adalılar isyan etti. Ellerinde Yunan bayrağı, Yunanistan'la birleşmek istiyoruz diye bağırmaya başladılar. Temsilciler seçip İstanbul'a, Patrikhane'ye ve hükümete yolladılar. Temsilciler 3 ay sonra geri döndüler. Kapitülasyonlar yerinde kalacaktı. Kimse askeri alınmayacak, vergi ödenmeyecekti. Ama aklı başında olanlar bunun geçici olduğunu, Jön Türklerin ayrım yapmayacaklarını anlıyordu. kanunlar imparatorluğun bütün vatandaşları için aynı olacaktı. Nisan başlarında süngerci tekneleri demir aldı. Dibi sünger kaplı Suez kanalına doğru yola çıktılar. O devirde kayıklar yelken ve kürekle yol alıyordu. Çoğu zaman fırtınalar yüzünden ıssız adalara bağlanıp birkaç gün beklemek zorunda kalıyorlardı. Gözü beklerse ne olursa olsun yollarını devam ediyorlardı.
Ayrım sonu.